Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Zülfikar Doğan. Yeni bir Ankara rüzgarında Türkiye gündemindeki gelişmeleri ve gelişmelerin perde arkasına yönelik yorumları sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Bugün Türkiye'de sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti. Aslında bu programda olmayan bir görüşmeydi. Son bir hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 3 kez bir araya geldiler. Erdoğan 3 kez Bahçeli'yi ziyaret etti. 1,5 saate varan görüşmeler yapıldı. Bu siyasi kulisleri dalgalandırdı. Acaba Cumhur İttifakı içerisinde görüş ayrılıkları mı var, anlaşmazlıklar mı var? Yoksa farklı bir siyasi strateji mi izlenecek beklentileri ortaya çıktı. Ama sızan bilgilere bakıldığında Bahçeli-Erdoğan görüşmesinin ana hatları özellikle bir erken seçim ihtimalinin iki lider tarafından değerlendirildiği, bunun yanı sıra seçimin dışında böyle bir ihtimal şayet hayata geçirilemezse siyasi partiler ve seçim yasasında yapılacak değişikliklerin ele alındığı, bu konuda AKP'nin hazırladığı öneriler vardı. Daraltılmış bölge sistemi, seçim barajının düşürülmesi, hatta barajın %1-2 gibi oy alan siyasi partilerin de mecliste temsiline imkan sağlayacak şekilde seçim yasasında değişikliğe gidilmesi ve bu yolla ittifakın gereksizliğinin ortaya çıkması. Çünkü özellikle Millet İttifakı içerisinde Demokrat Parti, Saadet Partisi gibi oy oranları düşük partiler de yer alıyordu. Bu yolla bu partilerin Millet İttifakı'ndan kopartılması bu stratejinin bir parçası şeklinde yorumlar yapılıyor. Nitekim bugün Oğuzhan Asiltürk'e yapılan bu ziyarette Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı'na dahil etme veya en azından Millet İttifakı'ndan kopartma girişiminin bir parçası olarak görülüyor. Fakat tabii burada şunu söylemek gerekiyor. 2001 yılında AKP'yi kurarken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül, Abdülhatif Şener, Bülent Arınç gibi Refah Partisi'nin önde gelen isimleri kendilerini yenilikçiler olarak adlandırıyorlardı. Milli Görüş ideolojisinin kurucusu, lideri, Milli Selamet Partisi'nin 1970'li yıllardaki genel başkanı Necmettin Erbakan'ın yanında hepsi siyasete başlamışlardı. Hatta Erdoğan'ın siyasetteki yolunu da büyük ölçüde Necmettin Erbakan açtığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na da gösterdiği İstanbul İl Başkanı yaptı kendisini. Ama dediğim gibi 2001'de Refah Partisi'nden kopuşla birlikte o dönemde Erdoğan'ın akıllarda kalan en çarpıcı sözü milli görüş gömleğini çıkarttık sözüydü. Kendilerini Avrupa Birliği'nin tam üyelik hedefi doğrultusunda siyaset yapacak bir kadro olarak tanımlıyorlardı. Hatta Avrupa Parlamentosu'ndaki Hristiyan demokratlar gibi, Avrupa ülkelerindeki Hristiyan demokratlar gibi kendilerini de muhafazakar demokrat olarak tanımlıyorlardı. Şimdi aradan 20 yıl geçtikten sonra yeniden milli görüş çizgisine yakınlaşma ve Oğuzhan Asiltürk'e yapılan bu ziyaret oldukça dikkat çekici. Çünkü Temel Karamollaoğlu ile Oğuzhan Asiltürk arasında bazı görüş ayrılıkları olduğundan söz ediliyor. İşte Asiltürk'ün Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine daha sıcak baktığı öne sürülüyor. Bu tür yansımalar var ama tabii biliyorsunuz daha önce de Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan Saadet Partisi'nden ayrılarak babasının siyasi mirasını sürdürmek amacıyla yeniden Refah Partisi adı altında bir parti kurmuştu. Buna rağmen Saadet Partisi'nden bugüne kadar çok büyük bir kopuş gerçekleşmedi. O yüzden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asiltürk'e yaptığı bu ziyaretten de benim kişisel değerlendirmem Saadet Partisi'ni parçalamak veya Cumhur İttifakı'na dahil etmek gibi bir sonucun çıkması güç görünüyor kanımca. Ama tabii burada şunu özellikle vurgulamak gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideriyle bir hafta içerisinde 3 kez bir araya gelmesi, bunun yanı sıra Asiltürk'e bugün gerçekleştirdiği ziyaret aslında siyasi olarak bir sıkışmışlığın özellikle son anketlere de hep yansıdığı gibi Cumhur İttifakı'nın, AKP'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerek kişisel gerek partisel oylarında çok hızlı bir gerilemenin olduğunun sonuçları, yeni arayışlar %1-2 alan bir partiyi bile ittifaka katarak en azından bir güç tazeleme, tabanını konsolide etme girişimi, çabaları olarak yorumlanabilir. Ben öyle görüyorum açıkçası. Çünkü 86 yaşındaki Oğuzhan Asiltürk'ten şayet bir siyasi medet, siyasi destek beklenecek konuma gelindiyse, o zaman Cumhur İttifakı'nın ve içinde bulundukları siyasi koşulların çok sıkıntılı olduğunu, kendilerince de fark edildiğini söylemek mümkün. Tabii bir başka boyutu da olayın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kongre baskını sonrasında özellikle AKP sözcülerinden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklaması, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un açıklaması ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarının içeriği dikkat çekici. Son dönemde çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021'in demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacağını iddia ediyordu. Bu tür vaatlerde bulunuyordu. Hatta Bahçeli'yi bu konuda ikna etme zorluğu içerisindeydi. Çünkü Bahçeli ilk günden itibaren hukuki alanda özellikle özgürlüklerin genişletilmesi, demokratikleşme alanındaki reformlara pek sıcak bakmayacağının mesajlarını vermişti. Burada Saadet Partisi de belki bir ikinci arayış olabilir. Ancak az önce söylediğim gibi Amerika'daki Kongre baskınına yönelik yapılan AKP sözcülerinin ve Cumhurbaşkanlığı kadrolarının açıklamalarına baktığımızda sürekli şekilde demokrasi, hukuk devleti, sandığa ve seçmen iradesine saygı, seçim sonuçlarına saygı çağrıları yapıldı Amerika Birleşik Devletleri'ne. Dolayısıyla diğer taraftan da tabii siyasi kulislerde bu çağrılar tartışılmaya başlandı. Madem öyle sandığa, seçmen iradesine, seçim sonuçlarına saygı çağrıları yapılıyor, o zaman Türkiye'de niye işte belediye başkanları, seçim kazanmış, seçimden çıkmış başkanlar bir gecede görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor, seçmenlerin iradesi, sandık sonuçları yok sayılıyor, peş peşe milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılıyor, neredeyse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili başına ortalama 3 ya da 4 dokunulmazlık fezlekesi, savcılık soruşturması düşüyor ki bunların büyük bölümü ağırlıkla HDP ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine ait, yani muhalefetin üzerinde, seçilmiş milletvekillerinin üzerinde böyle bir baskı, soruşturma, yargı baskısı, neden o zaman seçmen iradesine ve seçilmiş olmalarına rağmen yok sayılıyor şeklinde yorumlar da yapılıyor. O yüzden de bu bir samimiyet sorgulaması diye tartışılıyor siyasi kulislerde. Ancak dediğim gibi iktidar kanadından özellikle Amerika'daki gelişmelere ilişkin yaygın açıklamaların yapılması ve bu açıklamalarda Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklaması da dahil olmak üzere taraflara itidal çağrısında bulunulması biraz da eleştirilere neden oldu. Çünkü burada bir tarafta seçimi kazanmış, sandıktan çıkmış Joe Biden var ve artık seçim sonucunun tescili ile ilgili bir oturum yapılıyor. Ama diğer taraftan da bu seçim sonucunu, sandığı tanımayan bir kesim var. Parlamentoyu basan bir kesim var. Dolayısıyla burada taraflar diye bir şey yok. Bir tarafta gerçekten hukuken Amerika'nın yeni yönetimini temsil edenler var. Diğer tarafta da bu hukuku tanımayan kesimler var. O yüzden dışişlerinin açıklamasının da biraz diplomatik içerik açısından gaf olduğu şeklinde yorumlar yapılıyor siyasi kulislerde. Bunu da sizlerle paylaşayım. Tabii içerideki gelişmelere şöyle bir dönüp baktığımızda iktidarın yeni ittifak arayışları, yeni girişimlerinin yanı sıra bir taraftan da işte Halkların Demokratik Partisi yöneticileri, eski eş başkanları, milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 108 kişi kapsayan Kobani soruşturması, 2014 yılında 6-8 Ekim tarihlerinde yaşanan Kobani olaylarıyla ilgili soruşturmalar 6 yıl sonra raflardan indirilmişti geçtiğimiz aylarda ve bu konuda hepsi için 108 kişilik bir dava dosyası oluşturuldu. Aralarında Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Gülten Kışanak gibi eski belediye başkanları, eş başkanlar, genel başkanların da olduğu isimler için iddianame hazırlandı ve ağır hapis cezaları talebiyle hazırlanan bu iddianame bugün mahkeme tarafından kabul edildi. Dolayısıyla yeni bir yargılama süreci daha başlayacak. Bunun yanı sıra dediğim gibi güncel olan bir olayda Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gelişmeler, Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör atamasına ilişkin protestolar devam ediyor. Öğrencilerin gözaltıları devam ediyor. Bugün 20'den fazla öğrenci savcılık tarafından sorgulanarak mahkemeye sevk edildi. Bunların 22'si için tutuksuz yargılama ancak adli kontrol kaydıyla tahliye kararı verildi. İki öğrenci ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Dolayısıyla bu olaylar da bir anlamda toplantı, gösteri, yürüyüşü, özgürlüğü açısından bir taraftan Türkiye ekonomik demokratik reformlardan söz ederken bir taraftan da bir üniversitedeki bir öğrenci protestosunun bu şekilde ev baskınları, yargılamalar, tutuklamalar, gözaltılar da sürdürülüyor olması bir başka boyutu bu işin. Şöyle bir dönüp baktığımızda tabii dış politikada Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinin Türkiye'ye yansımasının yanı sıra Körfez bölgesinde önemli bir gelişme yaşandı. 2017 yılında Katar'a karşı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi Arap ülkeleri ambargo kararı almışlardı. 3 yıldır burada devam eden bir anlaşma artık söz konusuydu. Türkiye bu olayda Katar'ın yanında sonuna kadar yer aldı İran'la birlikte. Körfez ülkeleri anlaştılar sürpriz bir şekilde. Katar'a yönelik ambargo hava sahasının, kara sınırlarının, deniz sınırlarının kapatılması kararları kaldırıldı. Ticari ve ekonomik ilişkilerin yeniden başlatılması kararı alındı. Bu tabii şu ana kadar bölgede sadece Türkiye ile ilişkisi kalan Katar açısından önemli bir gelişme. Türkiye-Katar ilişkilerinin yanı sıra bu sorunun çözümlenmiş olmasından ötürü Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle ilişkileri açısından da önemli bir gelişme. Bunun yansımalarının ne şekilde olacağı önümüzdeki günlerde görülecek. Tabii bu anlaşma Türkiye ve Katar'ın birlikte hareket ettiği Libya'da, Suriye'de de yeni yansımaları beraberinde getirebilir. Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin kesik olduğu Mısır ve İsrail'le ilişkilerde yeni yansımaları ortaya çıkartabilir. Bütün bu olasılıkları dikkate aldığımızda Katar ile Körfez ülkeleri arasındaki ambargo yaptırım sorununun çözüme kavuşturulması önemli bir takım gelişmeleri ortaya çıkartacak gibi görünüyor. Şöyle bir ekonomiye de kısaca bakalım. Merkez Bankası faizleri 24 Aralık toplantısında %17'ye çıkartılmıştı. Mevduat faizleri %20'lerin üzerine çıktı. Ticari kredi faizleri de %25'lere dayandı. Ancak buna rağmen dövize olan ilgi devam ediyor. Kurlarda bir gevşeme yaşanmasına rağmen Amerikan doları 1,30 liranın altına düşmesine rağmen dövize ilgi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta itibariyle Merkez Bankası para banka istatistikleri açıklandı. Baktığımız zaman 31 Aralık haftasında yine bankalardaki döviz mevduatlarında 1,9 milyar dolarlık bir artış var. Özellikle bireysel hesaplarda, ticari hesaplarda ise 1 milyar dolarlık bir düşüş var. Ama net pozisyona baktığımızda 900 milyon dolara yakın bir haftada yine döviz mevduatında artış olmuş. Tabii ticari hesaplardaki, döviz hesaplarındaki bozdurmanın gerekçesi şirketlerin vadesi gelen dış kredi borçlarını ödemek için bu dövizleri bozduruyorlar. Ama bireysel döviz hesaplarında artma devam ediyor. Daha da dikkat çekici olan yükselen faizlere rağmen, yükselen Türk lirası faizlerine rağmen bankalardaki toplam mevduat bir hafta içerisinde 60 milyar lira azalmış. Yani faiz yükseldi diye bankalara TL hesabı açtırma, TL mevduatı yatırma gibi bir eğilim yok. Döviz hesaplarında büyük bir çözülme yok. Aksine artış var. Bu da Türkiye ekonomisiyle ilgili özellikle Merkez Bankası rezervlerinin yine bir hafta içerisinde 1,6 milyar dolar daha azaldığı açıklandı. Bu da riskli bir süreç. O yüzden Türkiye ekonomisiyle ilgili sıkıntılar devam ediyor ve göründüğü kadarıyla da demokratikleşme, hukuki reformlar geciktikçe bu sıkıntıların aşılması da giderek zorlaşıyor. Evet sevgili Ahval dinleyicileri, sizlere Ankara'dan şimdilik aktaracaklarım bunlar. Yapacağım yorum ve değerlendirmeleri burada sonlandırırken yeni bir Ankara rüzgarında tekrar birlikte olmak dileğiyle ben Zülfikar Doğan. Hepinize hoşça kalın diyorum.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.